Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte her pazar Hayrola'da saat 19'da kalbimizin frekansı Arkam Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Mehmet abicim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Biraz böyle bir grip gal efektler var mı?
Var, mevsimlik normal bir şeydir. Bu bir boğaz durumu oluyor.
Herkes de var. Sanki bu kar yağsa bir şey olacak değil mi abi? Rahatlayacak gibi
yani,
ortalık. Biz de İstanbul'da.
Normalde oluyor İstanbul
için konuşuyoruz ama.
Eski karlar da kalmadı.
Evet. Evet.
Hatta geçen söylüyorlardı tabii bu kadar büyük bir betonla yön değiştiriyor bulutlar diye. Normal kar bırakmıyor diyorlar. O betonun ısınması, yansıması şeyi dağıtıyormuş yukarıda.
Evet.
Abi biz de ben İstanbul'da birkaç ciddi kış görmüştük ama yani böyle bir meşhur 85-87 kışları vardı. Böyle bir 2-3 hafta kadar böyle karın kalkmadığı. İstanbul'da kar 1-2 gün durur gider. Ama şeyi çok büyük olur. Etkisi insanlar. O panik.
Evet,
o
evet. Hatta Anadolu insanı biraz böyle bunda
güler gülerler. Evet. Ya, her günümüz 6 ayda karın altında yaşıyoruz. Bir gün İstanbul'a kar yağıyor ne oluyor diye.
Evet evet. Cenab-ı Hak hakikaten karın da hayırlısını versin. Çünkü o olmayınca da işte bir şey olmuyor diyorlar. Yani verimlilik açısından, bereket
doğru,
açısından.
Doğru doğru. Kar suyu çok farklı
çok
bir şey.
Çok kıymetli, farklı. Kuraklık açısından da ciddi zor günler geçiriyor ülkemiz diyorlar. Kaç yıllık işte son 30 yıl içerisinde en kurak günleri geçiriyormuşuz. Cenab-ı Hak hayırlısıyla versin.
Amin.
Şu ara tabii gündem Afrin Mehmet abi.
Evet.
Yani ciddi bir orada Allah ordumuza yardım eylesin. Askerlerimize, şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz.
Amin.
Ciddi bir harekat sürüyor. Bir anlamda bu zamana kadar hep böyle sözle söylenen yani işte yaptığınız doğru değildir şeklindeki sözler hiç kulağa gitmedi, dikkat alınmadı. Bu böyle bir harekatla ortada ciddi bir şu anda şey var. Aslında tepkimizi ortaya koymuş olduk. Evet. Ve kendi işimizi kendimiz görecek bir noktadayız. Allah tamamını erdirsin diyelim. Çünkü bu burada durmayacak gibi duruyor.
Evet.
Yani Menbiç'e kadar zaten kısa vadede gidileceği söylendi. Ondan sonrası da belki ta Irak sınırına kadar o iş uzayacak. Ta 10 bin kilometre öteden gelip de önleyici savaş doktrini çerçevesinde bizim bu komşu ülkelerde komşularımıza her türlü operasyonu mübah görenler bizim bu işimize şu anda çomak sokuyorlar.
Evet.
Siz ne düşünüyorsunuz abi?
Şunu düşünüyoruz yani o bakımdan baktığımızda da bizi Kore'ye yollarken iyiydi de ta Allah'ın Kore'sine. Dibimizdeki sınırımızdaki tehdide karşı gelince ne oluyor falan filana geldik. Yani işte gittik biz de Kore'ye. Niye gittik oraya? Dünya barışı vesaire şu bu. Evet. Tamam aynı hikaye burada da var. Şimdi diyorlar ki işte siz DAEŞ'le mücadele edin. Siz DAEŞ'leri aldınız başka yere götürdünüz. Şimdi de onları serbest bırakıyorlarmış bize karşı savaştırmak için tekrar. Ne bu baktığımızda? Yani birbirimizi kandırmayalım. Siyasetçiler tabii siyasetçi gibi konuşmak zorundalar. Bunu çok açıkça da ifade etmiyorlar. Onun bir dili var. Fakat halk ne olduğunu biliyor. İlk defa Kıbrıs Savaşı'ndan sonra biz yine bir atak halindeyiz yani sınırlarımızın dışında. Aslında sınırların dışı da burada konuşmuştuk. Sınırlarımızın dışı da değil orası bizim. Orası bizim kendi hem sahip olduğumuz sınırların içinde hem de bizim inanç sınırlarımız içinde hem kardeşlik sınırlarımız içinde. Yani biz orada
bizim
olacağız.
Bizim oralar abi açık
evet,
ve net yani.
Hiçbir şey yok yani. Sizle yani bunu de gittik biz oraya.
Evet evet.
4 defa 3 defa girip çıktık biliyorsunuz. Hiçbir farkı yok.
Afrin'in etrafında hep Türk köyleri zaten. İsimleri bile Türkçe
yani,
hala.
Ya yani. Türk köyü olsun, Kürt köyü olsun, Arap köyü olsun ne fark eder ki yani. Bizim oralar yani.
Evet.
Oralar bizim, oralarda bizim. Onlar buraya geldiler, bir yabancılık mı hissediyorlar şimdi? En doğrusu 3 milyon kişi geldi işte yani. Hangi dünyanın, hangi ülkesine bu kadar insan gelse o ülke eski halinde durabilirdi ya. Düşünebiliyor musunuz? Burada yani adamı ana vatan gibi gördüğü için
evet, evet.
Bir problem olmuyor.
Problem olmadı aynen.
Şunda da problem olmuyor sana söyleyeyim yani. Ermeni de gelse problem olmuyor. Acem de gelse problem olmuyor. Başka milletin adamı da gelse, Kafkas da gelse, Boşnak da gelse, Afrika'dan da gelse problem olmuyor. Çünkü ana vatan burası. Onu anlamak lazım yani. Onun için bizim orada ve bu süreç nerede başladı dersek, bence bu süreç o tankların önüne millet attı ya kendini.
Evet.
O tankların önüne millet kendini atmasaydı o tanklar bugün aşağı inmeyecekti. Biliyorsunuz orada biz bu Fırat Kalkanı operasyonunda o İstanbul'da, Ankara'da sokağa çıkardıkları ilk tanklarla yaptık. O evet. Bir cevaptı aslında.
Evet, evet, evet.
Yani o tankları siz bize karşı kullandınız. Fakat bu tankların esas yeri burasıdır dedik. Hani de söylüyor ya Mehmet Akif de, siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Bu hayasızca akın durduğu gibi yön de değiştirdi.
Evet.
Ve bu tarihin de bir kırılma noktasıdır.
Evet, evet.
Bu anlamda. Biz orada bugün insanlığın gereğini yapıyoruz. Kardeşliğin gereğini yapıyoruz. İnanç birliğinin gereğini yapıyoruz. Ve bu bizden bekleniyor. Kimse kendini başka şeylerle aldatmasın. Oradaki Kürt de, Arap da, Acem de bu ana vatanın bu bakışına muhtaçtır. Ve bu eksiklik aşağı yukarı 150 senedir devam etmektedir. Yani söyleyeceğimiz şudur ki, bunu bir milliyetçilik anlamına söylemiyorum ama vefalı Türk geldi yine.
Evet. Bir de şöyle bir şey daha var Mehmet abi. Vefalı Türk'ün muhatapları şunu bilsinler ki 15 Temmuz'dan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi değil.
Değil.
Ve yardımı, inayeti bizden gayrısının dışında aramasınlar.
Evet, ya evet.
Çok önemli bir nokta.
Çok önemli.
Yani orada Elin Johnny'si ilk fırsatta onu satar ki sattı birçok defa.
En azından
ya dede. Bu ders alınmayan evet. Bir şey de bir ilginç bir şey yani.
Dedelerinin vasiyetlerini dinlesinler. Kime evet. Güvenilirmiş bu coğrafyada yani, biliyorsunuz
evet,
yani.
Evet, evet.
Ve bu anlamda da hakikaten söylediğiniz çok önemli. O 15 Temmuz'da mesela deniyor ki ya 15 Temmuz başarılı olsaydı 16-17 Temmuz'da siz de biliyorsunuz orada o bizim Güneydoğu bölgesinde başka bir şeyler olacaktı.
Tabii,
zaten bütün altyapı hazırdı.
Doğu Anadolu'da başka bir şey olacaktı.
Doğu Anadolu'da başka bir şey olacaktı.
Muhtemelen İstanbul,
Hatay'da başka bir şey olacaktı.
İstanbul ayrı bir yer olacaktı.
İstanbul abi. Ayrı bir şey olacaktı. Adını koyalım.
Bu Sevr.
Terörist, PKK'lı, YPG'li neyse adı isimleri neyse o teröristler tekrar bu ülkenin içine dahil edeceklerdi. DAEŞ'li teröristler yine bu ülkenin içine dahil edeceklerdi. FETÖ'cü teröristler yine bu ülkenin içine dahil edeceklerdi. Ve bu kuklaların da kukla oynatıcıları da hepsini güzelce oynatacaktı. Şimdi biz üçüyle bir savaşmak için oradayız.
Evet.
Mesele budur yani.
Evet.
Üçünün de ipini tutan aynı. Bunu da biliyoruz, ortaya da çıkmış durumdadır.
Evet. Evet. Yani şimdi biz 3 milyon insanı aldık dediğiniz gibi böyle çok mevzi bir takım tepkiler dışında hamdolsun halkımızın o hamiyetperverliği, basireti, feraseti, yardımseverliği, gönlünü açmış olması Türkiye'nin her tarafında dediğiniz gibi muhafaza oluyorlar, bir şekilde devam ediyorlar.
Yani bir de bizde yani hangimiz yani Lütfi Hocam? Kimimiz Kafkaslardan geldik, kimimiz tabii Balkanlardan geldik, kimimiz
şey var,
oralardan geldik. Ne ilk var, ne niye burası evet, yabancı olsun ki zaten tabii, yani.
Aynen. Aynen. Şimdi bugünlerde yani hatta bugün habere düştü zannediyorum. O Trump'ın yabancı evet. ilgili tasarılarında şimdi şey yapıyorlar, yurt dışına gönderiyorlar. Böyle birçok insanı. En başından beri de böyle bir işte duvar inşa edeceğiz işte. Ya bu aslında Mehmet abi bir tarafından dünya tarihine bakıldığı zaman bu tür bir ayrımcılık. Yani ekmeğimizi bunlar bizim çalıyorlar. Bir şekilde biz bunu kendi unsurlarımıza, kendi yerli unsurlarımıza verelim şeklindeki bakış açısıyla ortaya konan efendim bu dar vizyon küçülmenin aslında habercisi. Yani siz küçük olmak istiyorsanız, zamanla yok olmak istiyorsanız böyle evet, bir yol tutturun. Evet. Şu an Amerika'nın tuttuğu yol da bu anlamda ilginçtir. Hep böyle bir saflaştırma, kendi insanını öne çıkartma gibi böyle bir tavır içerisinde. Ama çıkarlar söz konusu olunca da hiç adını sanını bilmediği yerlerde ta kaç bin kilometre bizim burnumuzun dibine gelip oradaki efendim bizim kardeşimizi bize karşı silahlandırmaktan da efendim geri durmuyorlar. Bu ikiyüzlülüğe karşı da artık Mehmetçik gereken cevabı verecektir. Evet. Ben o noktada bu işin bitmeyeceğini, daha büyüyeceğini düşünüyorum Mehmet abi. Hı. Hangi anlamda büyüyecek? 15 Temmuz'dan sonra hiçbir şey eskisi olmayacak demiştik hatırlarsanız.
Evet, evet.
15 Temmuz'dan sonra Allah bu millete büyüme fırsatı vermiştir. Bundan sonra biz küçük kalamayız, sığ kalamayız. Böyle efendim neme lazım diyemeyiz. Artık dünyanın meselesi bizim meselemizdir. Mazlum yerini görmüştür. Evet. Vicdanın merkezi artık belli olmuştur. Bu sadece bir şey meselesi de değil yani. Hani Türkiye'nin kendi sınırlarını güvence altına alması meselesi de değil.
Değil.
Yani bu dünyanın jandarması konumundaki emperyalist güçlerle vicdanı konumundaki bir ülkenin karşı karşıya gelmesidir. Evet. Bu çok daha büyük olayları tetikleyecek ve bir hepimizin belki ders alması gereken bir yükseliş başlatacak diye düşünüyorum.
Ya bu hadisede biz doğrusu şöyle söylemek lazım belki. O 15 Temmuz'da yine sizin ifade ettiğiniz gibi o hani jetler ses çıkardı ya bize, ne panoramik patlama mı diyorlar ona?
Evet, evet.
Sonar patlama mı diyorlar? Biz orada titreyip kendimize geldik. Mesele bizim kendimize gelmemizdir. Evet. Biz aslında o potansiyelin de farkına vardık orada.
Evet.
Bitti denilen noktada başladık biz aslında.
Evet, evet.
Aslında onların ikinci planı da yani o darbe olmasa bile ya orduyu bu hale getirdikten sonra hiçbir şey olmaz bunlardan hesabıydı. Ve onun karşısında bu iş oluyor şu anda. Ve dikkat edin, asker hakikaten tamamen büyük bir fedakarlık içinde kendi işine odaklanmış durumda. Ne muhtıra konuşuyoruz, ne bir şey konuşuyoruz. Asker kendi işini yapıyor. Ve halkla, halk hani hep böyle ölçümler yapılırdı ya. En güvenilir kurum bilmem ne. Bu kurumların sıralaması değişmişti, düşmüştü. Şimdi bir sıralama yap bakalım.
En güvenilir halk çıkacak.
Yani ya zaten halkla beraber olan hiç kimsenin kaybetmesi mümkün değil.
Abi askerlik şubelerinin önünde kuyruklar var ya. 85 var yani. Yaşında dede ben gideyim Afrin'e diyor yani.
Ve bu o kadar önemli bir şey ki hakikaten. Biz bak Truva'nın intikamını İstanbul'un fethiyle aldık. Hazreti Fatih'in deyimiyle. Truva'nın intikamını aldık. Allah bu millete tekrar belki de o Hiroşima'nın, Nagasaki'nin intikamını almayı nasip ediyor. Ve o da olacak.
Evet.
O da olacak.
İnşallah.
Burada
İnşallah.
Bir şey daha var. Benim belki bizim dinleyicilerimizle paylaşmak istediğim. Şimdi herkes her şeyi paylaşıyor ya. Ya biz bir savaş halindeyiz şu anda. O insanlar bizim için oradalar. Yani o insanlar piyango çekildi de bizim bir kısmımız Afrin'e gitti. Bir kısmımız da İstanbul'da eğlenecek hali yok yani. Bir savaş halinde olduğumuzun farkında olup onları unutmamamız gerekiyor. Ne yapılacaksa burada o manada biz dualarımızla mı destek olacağız? Kendi içimizdeki kendimizi disipline ederek onlarla ruh birlikteliğine mi gireceğiz? Bunları yapmamız lazım. Ben eğlence görüntülerini, şu bu görüntülerini Instagram hesaplarında, işte Twitter hesaplarında paylaşınca üzülüyorum. Görünce üzülüyorum. Orada o insanlar da onu görüyorlar çünkü. Tamam mı? Onlar bizim için orada savaşıyorlar.
Geçen densizin birisi böyle yazdı. Dedi ki ya işte efendim orada denize girenler, disco görüntüleri falan filan ya. Varken dedi bu savaş, bu dedi normalleşmenin göstergesidir.
Ya.
Olsun bu dedi yani. Niye bundan yadırgıyorsunuz falan filan tarzında. Ya. Bu işte hakikaten o milletin ruh kökünden nasibi olmayan bahtsızların efendim sözleridir
evet,
yani.
Aynı. Şimdi mesela şimdi Şam'da da adamlar eğleniyor orada.
Tabii.
Tamam mı? Yani orada yani bu değil. Bu değil bizim ruhumuz. Bizim ruhumuz orada onlara patik dikenler, onlara eldiven dikenler, onlara dolma saranlar ve cepheye göndermeye çalışanlar, yollarını kesip börek tepsileri verenler oraya giderken. Bizim ruhumuz bu yani. Biz de oradan bir şey paylaşmalıyız bu anlamda.
İşte hayat
hatırlamalıyız.
Hayat tarzları çatışıyor aslında Mehmet abi.
Evet.
Ya ben her halükarda ne olursa olsun dünya patlasa da çatlasa da ne efendim bu hedonizmimden ne bu hazlarımdan ne bu efendim günahlarımdan vazgeçmem. Ben böyle devam ederim.
Zaten onlar ülkemi işgal etse de buna izin verecekler yani, diyordu yani.
İlginçtir. Biz bu adamların aslında daha rahat günah işlesinler diye şeyini yapıyoruz yani bir anlamda yani. O da var. Yani Allah bunların da aslında bir nevi o günah işleme teminatını, evet, hayatlarını bu şekilde devam ettirmeleri için orada Mehmetçik canını veriyor. Ama bu insanlar da böyle ilginç bir şekilde kendilerini tamamen efendim bir şeye kaptırmışlar. Yani bunun şimdi ortadaki dönen o mücadelenin tam mahiyetiyle nasıl bir şey olabilir ki? İlişkisi olabilir ki? Bunu en ufak bir şekilde kendi hayat tarzına yansıtamayan insanın tamamen efendim işte ta kaç bin kilometreden bizi işgal etmek için, bunu da tamamen işte enerji gibi bir takım böyle maddi çıkarlar için yapmak noktasında hiçbir efendim vahşilikten geri durmayan bir zihniyetin bu insanlarla bir şey olamaz yani, bir mücadelesi olamaz.
Evet.
Bunlarla yan yana düşüyorlar zaten. Yani dolayısıyla bir belki şey de yapmak lazım kendi içimizde. Hani savaşın o boyutu var ama böyle bir tarafı da var hadisenin Mehmet abi. Yani biz Mehmetçiğin, askerimizin, polisimizin orada çektiği sıkıntıyı, yaşadığı o hissiyatı kendi içimizde, cemaatler, camilerde, Kur'an kurslarında küçük sahabi çocuklar, fetih sureleriyle, hatta Burkina Faso'dan, şuradan buradan, birçok yerden, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan böyle şeyler geldi yani. Fetih sureleri okunmuş.
Tabii.
Hep Mehmetçik için. Tabii. Böyle bir hissiyat var. Böyle bir maşeri vicdan var. Sen bilmem nerede disko yapsın, bilmem nerede efendim biz patlayalım, çatlayalım, eğlenelim, bunun derdini sürüyorsun.
Hayır, sen yine şimdi böyle bir imkan yok ki elimizde. Yani en azından bir engel olacak. Böyle bir şey de yok. Hiç değilse milletin gözüne sokmayın.
Evet, evet.
Yani gözüne sokmayın.
Ve sonra utanmadan çıkıp bir de işte bu normalliktir. Bak biz bir taraftan savaşırken diğer taraftan eğlenmeyi becermeliyiz. Bu olağanüstülük olmamalı. Biz normalleşmedi budur diye böyle aklımızla alay ediyorlar yani.
Bak Fırat Kalkanı'ndan sonra farkında mısınız? O şey de itiraf etti. Onların büyükelçisi de. Bizim ülkemizde böyle büyük bir patlamadır, şudur budur yaşanmadı. Niye yaşanmadı? Çünkü oralar tutulduğu için yaşanmadı işte. Kaç kişi ne kadar sınırda engellendi, bunlar yapıldı. Yani bizde Taksim'de de patlatıyorlardı, maç çıkışında patlatıyorlardı. İşte yılbaşında patlatıyorlardı. O seni de rahatsız ediyordu. Bugün sen ondan rahatsızlık duymuyorsun. O askerimiz orada diye duymuyorsun sen.
Evet, evet.
Yani yarın biz bunları da yaşadık. Başımıza gelecekti bunlar. Nasıl engellendi? Bu işte oradaki sınırı biz öteye çekerek. Bu şekilde engellendi.
Evet, palyozla yani.
Bunun farkında olmak lazım.
Evet, evet. Gerçekten askerimize dua ediyoruz. Oradaki hissiyatı da en güzel özetleyen görüntülerden bir tanesi o tankın üstündeki o gencecik askerimizin ifadesiydi. Nereye sefer? Kızıl Elma'ya.
Evet.
Ailene bir mesajın var mı? Beklemesinler. Yani bunu söyleyen bir Mehmetçik, bir ortalamamız bizim yani. Ne kadar büyük bir efendim seviyedir bu Mehmet abi. Yani nereye gidiyorsun? Kızıl Elma'ya. Kızıl Elma neresi kardeşim? Hı. Kızıl Elma dediğin yer ümmetin gayeyi hayalidir. Bu bizim efendim Fatih dedemiz, siz bahsettiniz işte Hazreti Fatih'ten. Roma'dan, Doğu Roma'yı fethettikten sonra ilk hedefi Batı Roma olmuş Mehmet abi. O da niye? Allah Resulü'nün müjdesi var çünkü. Hem İstanbul fethedilecek hem Roma fethedilecek. Önce İstanbul fethedilecek ki onu yapmış. Sonraki hedefi, ikinci hedefi Batı Roma. Sen Antonio Kilisesi'nin kubbesinde bir tane kırmızı küre var. Kızıl Elma o,
evet,
bir rivayete göre. Ama esas benim itibar ettiğim açıklama güneşin battığında o yarım elma şeklindeki Kızıl Elma odur yani. Hep batıya gitmişiz biz yani.
Yani şimdi biraz tabii hani Kızıl Elma çok böyle bir şovanist bir söylem gibi mi? Çok
80'den önce öyleydi aslında.
Aşırı milliyetçi söylem gibi mi bir tartışma oluyor ya aslında.
Evet, evet.
Hiç karıştırmamak lazım. Kardeşim bak o askerimizin kızıl elması ne aslında biliyor musun? Şahsımızın da bir kızıl elması var. O da şehitliktir.
Evet.
Yani belki o kızıl elmadan da kasıt da odur manada. Evet. Benim zaten büyük cihatımdır.
Ailene mesajdan beklemesinler.
Beklemesinler. Işte, tabii onu işaret ediyor.
Benim kızıl elmam şehitlik.
İşte aynen. Bu ölümü göze alan bu insanlar. Yani 15 Temmuz'daki gibi şimdi o giderken güle oynaya. Yani ya şehidim ya gazi anlayışı. Hani bu küllenmişti bu? Ne küllenmişti? Çok daha parlak bir alev şeklinde karşımızda.
Yani şehit oluyor abi. 5 aylık kızı var. Bana verilecek para olursa diyor şehit olduğum zaman diyor.
Evet.
Bunu diyor Telafer'deki diyor çocuklara yetimhane yapsınlar.
Telafer diyor bak orada
telafer
vazife yapmış.
Yani
evet. Yaz vazife yapmış.
Telafer diyor.
Şehit
telafer
olduğu toprakları işaret
yani,
ediyor.
Ya.
Ne o işte o bayrağı dikmek oraya.
İşte bu ufuk yani. Bu ufuk bir de bu nasıl bir şeydir abi yani, bu dualardır ya Mehmet abi.
Evet.
Ecdadın dualarıdır bu muhtemelen. Bizim bizi rüyasında görenlerin belki temennisidir böyle evlatlar gelsin diye yani. Ya Süleyman Şah'ın ruhudur bu belki
ya. Ya şu biz hep onu da konuşa geliyorduk. Bir Çanakkale'de aslında bizim esas değil mi bir jenerasyonun tamamen gitmesi yani. 10 yılda 15 milyon genç, 1933 yılında söylendi bu. 10 yılda 15 milyon nüfusumuz var. Fakat bizim Birinci Dünya Savaşı'ndaki işte tüm cephelerde Çanakkale, Galicia, işte Kafkasya, Balkanlar aşağısı bütün cephelerdeki kaybımız neredeyse 3-3,5 milyonu bulmuş. Yani gazi ve şehit manasında. Ya 10 milyonluk nüfusun yarısı kadın, yarısı çocuk, onda düş. Zaten bütün erkek nüfusu.
Neredeyse gitmiş yani.
Hepsi gitmiş.
Evet, evet.
Ne oldu peki o? Aynen Firavun'un anlayıp da saraydan bir kişi çıkacak ve saltanatına son verecek. Bütün erkek çocuklarını kestirdiği gibi, onların gücünün Hazreti Musa'ya verilmesi gibi, aslında bizim o 100 yılın başındaki bütün şehadetlerin ve gazilerin o gücü ve kudreti birilerinde tecelli etmeyi bekliyordu. Evet. Ve bu o tecelliyi görüyoruz bugün.
İnşallah.
Kimse
inşallah
bununla mücadele daha edecek artacak bir durumu
tabii,
yoktur.
Tabii kesinlikle abi. Kesinlikle Cenab-ı Hak o Çanakkale'den itibaren böyle tarihi geriye saracak. Biz o izmihlallerin hepsinin evet, inşallah böyle geriye doğru, o şevketli çağlara doğru hepsinin hem öcünü alacağız inşallah, hem de Allah'ın izniyle dediğiniz gibi o şehitlerimizin belki bir tecellisi bize çok daha güzel günler gösterecek Cenab-ı Hak. Efendim hayrola da bir ara veriyoruz. Birazdan tekrar beraber olacağız. Erkan Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hayrola da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabey Mehmet Emin Okur'la birlikte her pazar 19'da buradayız. Gönlümüze, zihnimize, gündemimize düşen konuları konuşuyoruz. İlk bölümde Afrin'den yola çıktık Mehmet abi. Dedik ki oranın hissiyatını yaşamak lazım. Tabii bu dünyanın her tarafında farklı tepkiler ortaya çıkartıyor. Farklı efendim tecelliler oluyor, öyle de söyleyebiliriz. Almanya'da bir camiye saldırı olmuş. Oranın Diyanet'e ait bir cami. Oranın hocası da şey düşünüyor. Ya bu diyor tamamen şeyle ilgili diyor. Yani bu Afrin saldırısıyla ilgili diyor.
Havaalanında da bir takım saldırılar oldu bizim giden Türklere orada.
Evet. Yani bunlar hepsi hatta Afrin kelimesi yazılmış oraya. İntikam yazılmış falan filan. Şimdi ben hep bizim üniversitede böyle arkadaşlarla konuştuğum zaman şunu söylüyorum. Sınırları terk ettiğiniz andan itibaren ya dostunuzdur ya düşmanınızdır. Üçüncü bir ihtimal yoktur diyorum sizi tanıyan için. Yani bu milletin evladı olmak ya sizi dost tarafına oturtur ya düşman tarafına oturtur. Dost tarafında olduğunuz zaman anlayın ki o eskiden beri bir o getirdiğimiz mirasın farkında olan insanlardır. Bir de işte farklı sebeplerle bize düşmanlık besleyen çok unsur var. Onları da mesela bir görmek, kim olduğunu hatırlamak noktasında bu seyahatler bu anlamda faydalı olur. Hatta yurt dışına kalıp da böyle birkaç sene kalıp da böyle dönenlerin biraz daha bu tür hamasi duygularının daha yoğun olduğunu da görürüz biz.
Evet.
Çünkü görmüştür ne olduğunu yani kim olduğunu. Ne diyeceksiniz abi bu konuda?
Doğrudur. Toprağın kıymetini anlamak bakımından yurt dışına gitmekte fayda var. Fakat burada anlaşılacak şey yurt dışına gitmek ve dönmekten bahsediyoruz. Yurt dışına kaçanlardan, kapağa uğrayanlardan değil. Yani onlar zaten bir vatan anlayışı olmadığı için vatanın lehine olacak her bir hadisede oradaki gerçek toprak severlere, vatan severlere saldırılarla bu gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Ve dikkat edin herhangi bir ideoloji de fark etmiyor. Sadece bu vatana düşman olmak onları birleştiriyor. Sadece şuncusu, buncusu, falancısı, filancısı hepsi beraber aynı şekilde saldırıyorlar oradakilere. O da tabii bizim oradaki insanımızı kuvvetlendiriyor, güçlendiriyor, şuurlandırıyor sizin ifadenizle. Yani o önemli bir şey. Yani sen Türkiye'de bir şey yapamıyorsun, oradan oraya kaçtın. Onlar da bir şekilde sana sığınma hakkını verdiler, şunu bunu verdiler. Biz İngiltere'de de gördük onları. Belli mahallelerde konuşlanmışlar. İngiltere'de ya bunlar kendi memleketlerinde baskı görüyor diye sığınma hakkı vermiş kolayca. Yani yeşil pasaportluya vize vermeyen adam, hiçbir şey olmayan adamlara mahalleler servis etmiş orada. Onlar bayağı böyle bir terör şeyi gibi, odağı gibi kahveler, şunlar bunlar, bayraklar, resimler falanca öyle yaşıyorlar kendi içlerinde. Fırsat buldukça da bizim oradaki insanlarımıza saldırıyorlar. Bu hadiseler onları da tetikliyor. Şimdi ötekiler de gitti. Kaçanlar buradan, diğer kaçanlar. Onlar da onlara bir lojistik destek veriyorlar. Birbirlerini buldular. Yani bunlar daha da artacak. Bunlar kaybettikçe bir takım şeyleri acısını oradan çıkarmak isteyecekler. Ve zaman içinde bunlara yataklık eden o batı ülkeleri de bundan rahatsız olacaklar.
Evet.
Ve o bir müdahale etme ihtiyacını hissedecekler.
Bir de şey var abi, son dönemde konuşulan, bir ara sanki Cumhurbaşkanımız da ona böyle bir ifade etmişti de sonra bir takım tepkiler olunca sözlerine açıklık getirdi. Yurt dışına kaçan sermaye.
Evet.
Yani kimilerinin böyle paralarını yurt dışına kaçırdığını, kaçırma demeyelim de işlerini yurt dışına taşıdıklarını. Evet. Şimdi onu da şöyle izah ediyor. Efendim bunlar o kadar büyüdüler ki dünya şirketi oldular. Evet. Dolayısıyla şimdi yavaş yavaş operasyonlarını, daha doğrusu dünya küresel ölçekteki operasyonlarını daha kolay, daha efendim lojistik, daha böyle stratejik önemi olan yerlere taşıyorlar diye ifade ediyorlar.
Evet.
Ya bunun tabii bir öyle bir gerçeklik payı olabilir ama son tahlilde bir ortada şey var. Bizim küresel sermaye ile ya da küresel sermayenin uzantılarıyla karşı karşıya gelişimizin belki en dikkat çekici endişe boyutu muhtemelen para sahiplerinde ortaya çıkacaktır.
Evet.
Yani bunun siz nasıl bir hareketlenme oluşturduğunu düşünüyorsunuz veya çok da ürkektir, muhtemelen hareketlenme de oluyordur, bizim haberimiz olmuyordur.
Evet.
Ne düşünüyorsunuz abi? Biraz zor bir soru olabilir belki ama.
Ya zor değil. Biz baktığımız yerden hiçbir şey zor değil. Her şey çok net. Vallahi Lütfü Hocam, sermayelerini, şunlarını, bunlarını, nelerini varsa alıp gitsinler de bir daha da gelmesinler ya. Yani 100 senedir biz bıktık yani. Gitsinler. Bu vatanda durmak istemeyen, kendi göbekten oraya bağlı olan, tetikçilik yapan adamlar da hakikaten vakti geldi. Daha da burada durmasınlar yani. Bir taraftan bak ne diyoruz? Bu ümmetin içinde Türkiye'yi bir kurtuluş adası olarak gören, siz demin söylediniz, Afrika'dan, Asya'dan, Kafkasya'dan, Ön Asya'dan herkes hem dualar yolluyor, hem insanlar yolluyor. Buraya akın akın geliyorlar. Bir taraftan da birileri kaçıyormuş. Kaçın hadi gidin. Yani bir taraftan bize neler geliyor, bir taraftan neler gidiyor. İyi bakmak lazım bu trafiğe şimdi.
Evet.
Yani o da görüyoruz. İleride onlar yine sıraya girecekler buraya. Onların ağababaları sıraya girecek.
Evet.
Burada yatırım yapmak için. Öyle de oluyor yani. Ne oldu? Bunlar gittikçe dolar mı bekli 5.000 lira olacaktı hani? Borsa çökecekti hani?
Evet, borsa rekor kırıyor. Dolar düşüyor şu
anda. Ne oluyor? Onlar gitsinler. O bu kadar senedir biriktirdiklerini o ağababalarıyla paylaşsınlar. Onlara da bir fatura çıkarırlar. Göreceksiniz o zaman yani.
Evet. Evet. Yani hayatı hakikaten Mehmet abi hep böyle kendi yaşadığımız zaviyeden baktığımız zaman işte bu tür gündemlerin, aktüelitenin içerisinde doğrusu hani ben yaşarken oldu diyor ya her şey.
Evet, şair. Evet.
Yani tamam, bu her şey biz yaşarken oluyor da kardeşim, bir de tarihin başlangıcından beri değişmeyen bir takım ilkeler var.
Var.
İnsanoğlunun bir serencamı var. Bir imtihan boyutu var. Yani hiç ibret alınsaydı diyor, tekerrür eder miydi tarihten? Yani aslında bu yaşananlar da son tahlilde böyle çok büyük bir efendim o tarih dershanesinin önünde aslında çok da böyle ehemmiyetsiz bir safahattan fazla bir şey değil. Niye? Çünkü neyi nasıl olacağı zaten belli yani o anlamda. Yani nereye doğru aktığı, nereye doğru gittiği hadisenin. Dolayısıyla bizim belki bu hani küçük resmin içerisinde esas o ebedi hakikati görmeye,
büyük tecelliyi görmeye,
büyük tecelliyi görmeye odaklanmamız lazım yani. Evet, nedir abi büyük tecelli?
Büyük tecelli bence şudur. Biz hani onu derslerimizde de anlatıyoruz. Dünya dengesi, sizin dediğiniz gibi, Kur'an'da da ifade ettiği gibi değişir durur. İktidar alınır verilir, para alınır verilir, servet alınır verilir. Tamam mı? Bu döner dünya
içinde. İnsanlar arası döner dolaşır.
Evet, döner dolaşır. Bu manada biz bakıyoruz ki, hani demin radyoya girmeden bir şey konuştuk. Bir insandaki bir hak etmemişlik, bir şey, yanlış bir şey, dört göbek devam ediyor diye Mehmet Ali Bulut'un programında konuşmuşlar.
Evet, evet.
Şimdi peki devletler öyle değil mi?
Evet, evet, evet.
Ha? Geçmişe. Ben şimdi soruyorum. Bizim arkamızda bir sömürü var mı? Sömürülmüş milletler var mı? Sömürülmüş sermaye var mı? Mazlum edilmiş insanlar var mı? Ne diye çalışmış bizden önceki atalarımız? İki tane ilahi kelimetullah için çalışmışlar ve nizam-ı alem için çalışmışlar. Yani iki tane şey biliyoruz biz zaten.
Evet, evet, evet.
Şimdi bu ne? Ben kimseyi sömürmemişim ki karnım ağrısın. Beni herkes yine, değil mi, bayraklarla neredeydiniz 100 senedir diyerek karşılıyor. Sen eğer o bayrağı gösterdiğin anda tepki görüyorsun.
Evet, evet.
Yani şimdi durum bu. Durum bu. Ne olacak? Tekrar biz o mazlum milletler tekrar tarihteki yerini alacaklar. Yani bundan başka bir şey olmayacak. Ben burada Rusya'yla da dengemi bulurum. Benim orada buradaki dengem 1000 senelik dengem. İran'da da dengemi bulurum. Hepsiyle dengem, kadim ülkelerle söylüyorum.
Evet, evet,
Mısır'la
evet.
da bulurum. Yani ötekiler de zaten benden çıkmış 64 tane devlet var ya. Devlet 100 sene evvel.
Evet.
Yani neyin hesabını yapıyorsunuz siz suyun öte tarafından?
Evet.
Ondan sonra onlara belki biz yine dayanamayacağız da yardım etmek durumunda kalacağız ya. İrlanda'ya patates yolladığımız gibi, İngiltere'ye yardım ettiğimiz
evet,
gibi
evet.
ya.
Evet. Şeyde bir menkıbe anlatılır abi. Adamın bir tanesi atıyla beraber seyahat ediyormuş. Bir konaklama yerinde atını sulamış. Sonra kendisi de böyle çeşmenin başında su içerken bir anda bir gaflet anı, birisi gelmiş, bir hırsız atı böyle tutmuş yavaşça, binmiş üstüne ve kaçmış. Bir müddet uzaklaştıktan sonra dönmüş, biraz yaşlı bir adammış o atı çalınan, ona dönmüş, ihtiyar demiş, hırsız söylüyor bunu, bu demiş benden ne kadar sürede çıkar. Şimdi adam yaptığının hırsızlık olduğunu biliyor.
Evet.
Hırsızın yanına kar kalmayacağını biliyor. Efendim bunun bir sadece kendi ömrüyle değil belki, daha sonrakilere de etkileyebileceğini de haberi var. Bu kadar efendim tırnak içinde şuurlu bir adam ama yapmadan da duramıyor. Hı. Bakmış o da birazcık da böyle üzgün bir şekilde. 40 senede çıkar evladım demiş. 40 sene. Oo demiş, 40 sene kim öle kim kala. Hı. Basmış tıkıdık tıkıdık kaçmış gitmiş. Bu da çarna çar yürüyerek bir sonraki menzile vardığında bakmış ki atı başboş dolaşıyor. Atı bulmuş olmaktan değil de, yani üzerinde bir adam vardı, bu nerede acaba diye bir merakla böyle etrafa bakarken bir inilti duymuş. Bakmış bir çukurun arkası çukur, işte bir tümsek var, tümseğin arkası çukur. Tam at oraya gelince duramamış veya durmuş, bu üzerindekini atmış. O da tam çukura düşmüş, çukura denk gelince de beli kırılmış, tam artık ölmek üzere. Bakıyor ki başında atını çaldığı ihtiyar. Hani ihtiyar diyor, bu benden diyor 40 senede çıkacaktı diyor. O zaman o ihtiyar şu ibretli cevabı veriyor Mehmet abi. Diyor ki evladım diyor, ben nereden bileyim senin babanın da aynı haltı işlediğini. Yani bizim şey vardır ya, torunun evet. dişi gövermiş. Dede ayva yemiş.
Kamaşmış.
Torunun dişi gövermiş derler bize, kavaşmış. Gövermiş biraz daha yerel bir ifade herhalde. Kamaşmış. Dolayısıyla hakikaten o dediğiniz çok mühim abicim. Yani sadece bunun şahsi planda değil, millet planında evet. da bir hesabı evet. var yani.
Var.
Allah o hesapları tek tek herkesin önüne koyacak.
Evet.
Sadece öbür tarafta değil, orası onun hesabı
Tabii.
zaten.
Tabii.
Din gününde o onun zaten. Hiç
evet.
kimse başka ona o nokta bir şey yapamaz. Ama bu dünyada da o hesapların görüldüğü, görüleceği bir şekilde herkesin onun efendim kendisine çıkmasa bile sonraki nesillerinde ortaya çıkacağını biz evet. yaşayacağız yani.
Evet, biz de öyle düşünüyoruz.
Evet. Yani o açıdan da mesela bana şey çok ibretlik gelir Mehmet abi. Ecdat çınar dikmiş hep.
Hı.
Kendi görmeyecek.
Ya.
Ama onu altında yaşayacak olan kuldur, insandır. Bunun kim, kurt, kuş, böcek, kimse yani insan. Ondan istifade edecek. O istifade benim esas öbür tarafta işime yarayacak diye düşünmüş.
Mesela camileri taştan, evleri tahtadan yapmışlar.
Evet.
Tahtanın ömrü en fazla 100 senedir.
Evet.
Yani ama taş ilan ya işte durdukça Allah'a ibadet edilecek bir yer
yani,
o manada.
Mezarlığı gelmiş şehrin ortasına koymuş.
Şehrin ortasına yapmış tabii o manada. Yani evet, bizim esas zenginliğimiz onları anlayabildiğimiz an başlayacak zaten.
Evet, evet, evet.
Onları. Yoksa genel geçer şeylerle ben bir taraftan hani hep konuşuyoruz ya. Ya hakikaten insanların böyle derin zevkleri kayboluyor. Derin anlayışlar yok oluyor. Anlık şeyler, anlık hazlarla tatmin olmaya başlıyor insanlar derken diğer taraftan hani şey vardır. Ya biz toprağın neresini katsak bir şey çıkıyor. Hani İstanbul'a metro yapacaktık. Kaç sene gecikti ya, nereyi katsan bir şey çıkıyor.
Evet, evet.
Bütün medeniyetler burada katman katman. Şimdi orada da buna bize müsaade etmiyor yani. Bu topraklar bizim normal bir Norveçli gibi, İsveçli gibi, Kanadalı gibi yaşamamıza müsaade etmiyor.
Etmiyor. Bu topraklar büyük topraklar.
Evet.
Hesabı çok büyük olan topraklar.
Evet.
Bu topraklar üzerinde sığ, basit, küçük, idraksiz yaşamak mümkün değil.
Bastığımız yerleri tanıyacağız.
O kadar.
Evet.
Toprak diye geçmeyeceğiz.
Evet.
Altımızdaki şehidin çünkü bizden soracağı hesap var yani. Kendisi canını vermiş. Benden de onun bir karşılığı olması gerekiyor. Biz dedik ki Horasan erenleriyle başladı bu süreç Anadolu için. Ahmet Yesevi Hazretleri gönderdi evlatlarını, gidin evladım oraya diye. Onlar bir rüya gördüler. O rüyada bizim işte bu topraklarda ezan sesleri altında hür Müslümanlar, müminler olarak yaşamamız şeklinde bir rüya vardı yani. Tecelli etti o rüya elhamdülillah. Çıktı. Şimdi sıra bizde. Biz kimin neyin rüyasını göreceğiz yani.
Tabii.
Yani böyle efendim dünya halklarıyla barış içerisinde yurtta sulh, cihanda sulh. Efendim vur patlasın, çal oynasın bir hayat yok. Böyle bir şey yok.
Ya yine biz sulh için uğraşıyoruz. Yani şurada sen eğer oraya girmezsen ne olacak? Ya bir belayı def etmek için sen uğraşıyorsun orada. Ya adam sınırında ordu kuruyor. Silahlanıyor. Kim bu? Terörist.
Abi ya o sulh hikaye ya. Ha. Böyle bir şey yok ya. Yani bu ekmek kavgası olduğu müddetçe, bu enerji petrol kavgası olduğu müddetçe birileri senin elindeki ekmeğe hep göz dikecek. Sen de eğer sulhü salah istiyorsan cenge hazır olacaksın.
O kadar. Mesele o zaten. Yani biz bir savaşımızı, girdiğimiz yeri, döktüğümüz kanı başka şeylerini önlemek için yapıyoruz zaten
evet,
yani.
Evet, evet,
evet.
Yani bu açıdan da ben hep genç kardeşlerimize aynı şeyi söylüyorum. Hani ya bu iki sene falan biraz sıkıntılı oldu. Bundan sonra inşallah da yok kardeşim. Bundan sonra tansiyon artarak devam edecek. Sen dün yurt dışına gitmenin hayalini kurarken bak önünde şimdi birçok ülke açıldı. Gidiyorsun haritadan yer beğeniyorsun. Diyorsun ki ben insani yardım götürmek için şuralara şuralara şuralara gideceğim. Evet. Bir 10 sene daha sonra gelecek adın gibi emin ol. Diyecekler ki burada bir vazifeye talip olur musun? Evet. Yani bu ülke bu kadar büyüyecek. Cenab-ı Hak o güzel günleri de gösterecek. Evet. Çünkü hakikaten vicdanla merhamet o merhamet siyasetiyle şimdi tamamen ekmeğe, tamamen efendim menfaat kavgasına odaklanmış bir siyaset arasındaki mücadeledir bu. Bunun adı zaten Hazreti Adem'den bu yana hakla batılın mücadelesidir. İki tip insan kalmıştır. Bir tarafta mazlumlar vardır.
Evet.
Mazlumlardan yana olanlar vardır. Bir de zalimler vardır. Zalimlerden yana olanlar vardır.
Evet. Tarafımızı seçeceğiz.
Seçeceğiz.
Aynı cahiliye dönemindeki gibi, peygamberimizin geldiği dönemdeki gibi şeyler netleşiyor. Siyah ve beyaz netleşiyor. Gri tonlar çok fazlaydı daha evvel.
Evet.
Bile ayırt edemiyorduk. Ya bu mu bu mu diyorduk. Şimdi ortamıza konan resim o kadar net ki.
Evet.
Yani ya bu mu yanlış, bu mu değil. Bir tartışma yok arada yani.
Evet, evet.
Siyah ve beyaz var. Tarafımızı seçeceğiz.
Tarafımız
bu dönem seçiyor. Demek ki bu dünya da böyle biz de bilemiyoruz ama yani böyle ahir zamanın işaretleri diyorlar ya. Ya onların işaretleri gibi yani. Böyle karışta belirginleşiyor her şey.
Evet. Evet. Efendim biz hayrola da bugün biraz gönlümüzün de mahzuniyetiyle hangi anlamda mahzun? Orada hakikaten zor şartlarda savaş devam ediyor. Askerimiz çok büyük kahramanlıklar, fedakarlıklar sergileyerek bir uru, bir habis uru temizlemeye çalışıyor. Bu noktada da onların hissiyatını paylaştığımızı o mahzuniyet içerisinde Cenab-ı Hakk'a böyle tecelli niyaz halinde gelmiş yüreklerimizle, gönüllerimizle inşallah onların başarısı için dua ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Hayrola da ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir sonraki hafta tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
Allah'a ısmarladık.